Ayrım 17. Her gün hüzün. Sol ayağım 2. Christy Brown. Sayfa 151. Tepeden aşağı, tembel tembel inişini ve salın etrafında oyalanan küçük grubun arasına karışmasını hevesle izlediler. Gider gitmez, kızı dışarı çekip, ellerini ve kollarını bir hatip gibi sallayarak kızla bir süre ciddi ciddi konuştu. Kız sık sık gülüyordu. Saçları mısır püskülü gibi savruluyordu. Daha sonra kendi rızasıyla oğlanın koluna girdi ve birlikte yokuşu çıkmaya başladılar. Neredeyse tepeye vardıklarında kız durdu ve uzun pantolonlu, iri kemikli çocuğu bulana kadar gri gözlerini teker teker hepsinin üzerinde gezdirdi. ''Sen misin?'' diye sordu ciddiyetle. İlerledi ve genç çocuğun önünde durdu. ''Evet, neden?'' diye sordu Şemi. Kendinden emin bir şekilde. Ancak soğukkanlılığı yavaş yavaş onu terk ediyordu. Kız başka bir kelime etmeden ona bakıyordu. Avuçlarını üzerinde kuruladı ve gayet yavaş bir şekilde çizgili, yazlık elbisesinin eteğini yukarı çekmeye başladı. Hepsi şaşkınlıktan soluk soluğa kalmıştı. Hızla ve gürültüyle kıpırdıyordu ayakları. Sonra aniden telaşla hepsi inanılmaz bir halde geriye doğru sıçradılar ve etek daha da yukarı çıkınca koşmaya başladılar. Kısa bir süre sonra ortada sadece kasılarak duran Charlie, eteğin iyice yukarı çıkmasıyla büyülenen Şemi ve artık daireler çizerek uçan, Şahin'i aldırış etmeden tekerlekli sandalyesinde büzüşmüş olan çocuk kalmıştı. Elbisesini iyice yukarı kaldırdı. Uzun düzgün bacakları güneş ışığında parlıyordu. Parmaklarını mavi, pamuklu pilotunun lastiğine geçirdiği anda öfkeyle haykıran Şemi, sırıtıp duran Charlie'nin üzerine çullandı. Birbirine karışmış kollarıyla birbirlerine vurmaya çalışıyorlar. Yerde kıvranarak mücadele ediyorlardı. Tepeden aşağı bir toz bulutu içinde yuvarlanırlarken hem aşağıdan hem de yukarıdan tezahürat sesleri duyuluyordu. ''Tam size göre bir iş. Sizi gidi azgın herifler!'' diye bağırdı kız. Adeta azgın bir ata binmiş gibi keyifle kalçalarına vuruyor. Vahşi gözlerle rüzgara doğru kahkahalar atıyordu. ''Tam size göre!'' tekrar güldü ve havaya sıçrayıp kendinden geçmiş bir şekilde ellerini çırparak şarkı söylemeye başladı. Yoncaların üzerinde yuvarla beni, çevir beni, tekrar yuvarla beni. Büyük ayaklarıyla nefessiz kalmış bir şekilde tepede durdu. Sıcak esintiyle doğru, kaba, inciten erkeklere özgü kelimeler sarf ediyordu. İncecik vücudu, derin titremelerle sarsılıyordu. Ne güzel, ne de çirkin olan kahverengi yüzü parlıyordu. Işıltılı ve yakıcı gülüşüyle döndü. Onu ilk defa tekerlekli sandalyesinde gördü. Yüzüne gün batımına benzer bir ifade yerleşti. Büyülenmiş, melankolik gözlerle ona bakarken, güneşten ve kanat çırpan Şahin'den korunmak için ellerini gözlerine siper etti. ''Benim adım Marian'' dedi, güçlü, kahverengi ellerini çocuğun arabasının kenarına kaba bir şekilde koyarken. Gözleri yavaş yavaş tekrar yanmaya başladı. Ağzı iğrenç bir asilikle kıvrıldı. ''Sence o şeyin içinde iki kişiye yer var mı genç adam?'' Bir kelime daha etmeden, maymun gibi sırıtarak arabanın kenarlarından tırmandı ve hemen yanına ilişti. Nemli vücudunun ılık kokusu aniden dalgalar halinde yayıldı. Acayip erkeksi yüzü çocuğunkini itti. Dizlerini kendisine doğru çekip oturdu ve çocuğa sırıttı. Sonra ileri atılıp elini yakaladı ve göğüslerinin üzerine koydu. ''Ah Tanrım, heyecanlanma!'' dedi ateş gibi dilinin ucuyla dudaklarını yaladı. ''Ellerini serbest bırak, işte böyle!'' dedi. Göğüslerinin üzerindeki parmakları çözmeye çalışırken. Tüm dikkatini parmaklara vermiş gibiydi. Sonra indirdiği kirpiklerinin altından çocuğa sinsi sinsi baktı. ''Pek de fena sayılmazsın, yani bir kötürüm olarak.'' Sesi iyice alçalmış, yüzü daha da yakınlaşmıştı. Ilık nefesi nane şekeri gibi kokuyordu. ''Sık sık düşünürüm. Korkma artık. Sen de diğerleri gibi misin?'' İncecik elini çocuğun kasıklarından aşağı indirdi. Yüzünü çocuğunkinden uzaklaştırmadan parmaklarıyla yokluyor, dokunuyor ve buluyordu. Gözleri buğulandı. Kızın gül kokusu burun deliklerini doldurdu ve kıpkırmızı yapraklar gibi beynine ulaştı. Kızın parmakları ısrarcıydı. Peltek peltek konuşmaya başladı. Yüzü kasıp kavuran bir neşeyle yüce bir nitelik kazanmıştı. Haziran ayının damarlarında yanıp tutuşan yaprakları gibi titriyor, büzüşüyordu. Dehşetle Nefretle, daha önceden hatırladığı korkunç ve ürkek bir zevkle bir şeylerin sertleştiğini hissetti. Kasıklarından alevler çıkıyor, kömür gibi yanıyordu. Acımasız parmakların altında, çaresiz bir şekilde, içinde bir yaşam zonkluyor, açıkça alevleniyordu. Kızın gül kokusu her yanına dağılıyor, kendi dünyasını çevreliyordu. Kız aniden elini çekti, dişleri parlıyor, alnı ışıldıyordu. Lanet olası bir sopa gibi sertleşmişsin sen dedi. Bariz ve alaycı bir vurguyla batmakta olan güneş, başını yana yatırdığında, çenesinin keskin hatlarında bir gölge oluşturuyordu. Tıpkı kahrolası diğer herifler gibi. Taş ocağının kenarından ani bir gürültü duyuldu. Suyun kenarından belli belirsiz bir vızıltıyla, karmaşa halinde, telaşlı sesler geliyordu. Net ser boğuluyor, acele edin, net ser boğuluyor. Kız aniden açılan çakının bıçağı gibi doğruldu. Güneş yanığı teninin altında yüzü sapsarı oldu. Tanrım, aman tanrım, bu benim kardeşim dedi. Sakindi ama kafası karışmıştı. Alnını ovuşturdu. Sonra tıpkı bir panter gibi arabadan fırladı. Topukları parlayarak yokuş aşağı koştu. Saçları arkasından uçuşuyordu. Tıpkı bir kabusun içindeki biri gibi. Tepeden aşağıdaki küçük sahnede olan bitenleri, durgun suyun bronz parlaklığını görebiliyordum. Sarı kazaklı, havuç kafalı çocuk, durgun suyun içinde kıvranıyor. Arı kovanındaki vızıldayan, kara arı sürüsü gibi duran çocuklar, korkudan gırtlaklarını yırtarcasına bağırıyorlardı. Taş ocağının ağzında, insandan oluşan acınası bir zincir oluşturmuşlar. Ağaç dalları, sopalar ve yırtıkları pantolon ve kazak parçalarıyla, suyun içinde, yavaş yavaş boğulmakta olan çocuğa ulaşmaya çalışıyorlardı. Yardım çağıran cılız çığlıkları, gençliğinde çok iyi bir yüzücü olan ve hala çoğu genç yüzücüyü utandıracak kadar iyi yüzebilen, ancak artık kulübesinde günün tamamını şekerleme yapıp rüya görerek geçiren sığır bekçiye ulaşamıyordu. Her şey kör güneşin altında görülebiliyordu. Bu açık, yumuşak yaz gününde ölümün her şeyin üzerinde korkunç bir hakimiyet kurması kalbini hastalıklı bir öfkeyle doldurdu. Anlamsız şiddeti, ani ölümün, daha büyüyecek olanların üzerindeki barbarlığını hissetti. Kız hızla koşarak, ilerleyip ağlayan çocukların arasından geçti. Düşüncelerinin tuzağına düşmeden, korkunun dokunmasına izin vermeden, suyun kara, pürüzsüz yüzeyine çarpan, atik, güzel kulaçlar atarak boğulmakta olan erkek kardeşine doğru yüzdü. Ancak çocuğun korku dolu, yeşil çamurla yamulmuş yüzü çoktan batmıştı bile. Hiddetle taş ocağının çamurlu kıyısına, karnının üzerinde emekleyerek çıkan Maria'nın haykırışları dışında. Şimdi her şey sessizleşti. Dizleri kanıyordu ve üzerine deniz yosunu gibi yapışmış elbisesiyle yüzünü güneşe doğru kaldırdı. Diğerleri korkuyla dolmuş heykeller gibi afallamış ve neredeyse komik bir şekilde, inanılmaz halde kıyıda duruyorlardı. Alev alev yanan gökyüzündeki Şahin, avıyla birlikte batıya doğru uçmuştu. Gölgelerin içindeki kadınlardan biri korkuyla, ''İnanabiliyor musun?'' diye fısıldadı. Zavallı babası öleli, neredeyse bir yıl oluyor. Küçük demir karyolanın olduğu, perdeyle her tarafı kapalı odanın içinde mumlar titreşiyor, etrafa şekiller saçıyordu. Ölü kızın alnı şeffafmış gibi görünüyor. Göz kamaştıran bir titreşimin gölgesini. Bir su mermeri gibi tutuyordu. Maviye çalan örtülerin altındaki beden dümdüz görünüyor. Sadece ayaklar çıkıntı yapıyordu. Dudakları, tıpkı bir mühür gibi, kırmızı bir yapıştırıcıyla yapışmış gibiydi. Kıvrımlı göz kapaklarının üzerindeki damarlar, mavi bir kalemle çizilmiş gibi, inanılmaz bir şekilde belirgindi. Tırnaklarının altındaki deri barizdi. Yatağın üzerinde baskın bir koku vardı. Sanki bozuk yağ gibi. Ne zaman yatağa biri yaklaşıp bir saniyeliğine eğilip dua etse, gri sırtını kamburlaştırıyordu. Bu insanın içine tanrı korkusu düşürür diyen başka bir fısıltı geldi. Daha 20'sindeydi. Belli belirsiz hışırdayan eteklerin ve şıkırdayan tesbihlerin arasından, ''Tanrım, sen onun günahlarını affet.'' Ama bir piliç de değildi. Hayatta olsaydı 30'unda olacaktı diye ikaz ederek yanıt veren bir fısıltı daha duyuldu. İnanmaz homurtu duyuldu. Hadi oradan, Şuna bir bak. Orada bir çiçek gibi yatıyor. Zavallı yüzü, elim kadar bile değil. Kuvvetlice burnunu çekerek, hemen karar verme Sarah dedi diğeri. Kabarık eteğinin içinde enfiye kutusunu arıyordu. Ben zamanında yemek tabağından daha büyük olmayan cesetler gördüm. Kahverengi tabutların içinde yatanların yetişkin oğulları ve kızları da vardı. Ve yıllarca eşek yüküyle emekli maaşı aldılar. Yaşam ve ölüm ne tuhaf değil mi diye konuştu dua edenlerden ikincisi. Sesinde belli belirsiz korku ve merakla karışık bir hüzün vardı. Ölünce insanın kan dolaşımı değişiyor, görüyor musun? Yoksa onun derisiyle ilgili bir şey mi dedi diğeri dalgın dalgın, eteğini düzeltirken. Her neyse, bu bir çeşit gençliğine, gençliğinin tazeliğine dönmek gibi bir şey. Seni dünyaya getiren anne babanın bile seni tanıması zor oluyor. Annesi de bir daha asla 60 yaşını göremeyecek. Noriye'ni evlendikten hemen sonra doğurmuştum. Perdelerle örtülü karanlığın içinde sesler, tavandan ve duvarlardan cüp diye, salyalar gibi peltek peltek çıkıyordu. Öğle sonrasının kılıç gibi ışığı kapı açıldıkça içeri sızdı ve içeri ayaklarında terliklerle biri girdi. Kedi tısladı ve diliyle patisini yaladı. Ölü için ayinin 10. ayetine başlandı. Dışarıdan sanki birisinin çöp kutusu, kedilerin üzerine devrilmiş gibi bir ses duyuldu. Güzel pedi, güzel pedi. Uzun boylu, imitasyon kürkü içinde bir kadın, elinde taşıdığı büyük, bağlı bir kafesin içindeki, mavi yeşil muhabbet kuşuyla sohbet ediyor. Yüksek topuklu ayakkabılarıyla yürürken, başındaki piramit şapkasının tüyü rüzgarda çırpınıyordu. Yaşlı bir eşeğin çektiği arabasında, dondurmacı adam borazanını acı acı öttürüyordu. Yamulmuş aksın üzerindeki tekerlekleri, neredeyse kırılacaktı. Sadece sineklerin vızıldadığı bir sessizlik oldu. Sonra da tam karşıdaki evden bir camın korkunç kırılma sesi duyuldu. Çaydanlık camdan çıkarak küçük bahçenin demir parmaklıklarının önüne düşmüştü. Tanrım, bu yargıç! Öfkeli, otoriter bir ses öğle sonrasının sessizliğinde çınladı. Kapılar ve pencereler gizlice açıldı. Rahatsız öksürmeler ve onaylamayan mırıldanmalarla şaşkın, kıkırdamalar duyuldu. Ölüye hiç mi saygısı yok bunun? Ön yoldan aşağı doğru ilerleyen, kemik çerçeveli gözlüğü parlayan, bedenini yargıçların cübbesi gibi saran geniş elbiseli, etli butlu küçük kadın başını kaldırıp, kendisini beğenmiş bir tavırla karısının önünde durdu. Ve dahası, seni zinacı, hovardı Oscar, senin aşağılayan laflarına daha fazla tahammül etmeyeceğim. Ve seni, üzerine kargaların bile sıçmaya tenezzül etmeyeceği bir yere göndermek için var gücümle uğraşacağım. Buz gibi keskin sesi, taş kaldırımları döven topuklarının sesiyle birlikte, sokakta yankılanırken, kadın bir yandan da kafasına geçirilmiş resim çerçevesinden kurtulmaya çalışan adamı işaret ediyordu. Günahlarla dolu hayatında kaptığı verem, hatta daha bilmediğim bir sürü mikrobu olan, hayatında asla çalışmamış ve dahası, açlıktan ölmek üzere olan çocuklarım için o pis anasından bir çuval un istemesini söylediğimde, bana bunları yapan bu zavallı alçak herifin yaptıklarına tanıklık etmenizi istiyorum. Matemli kadının acı ve zehir saçan sesi sokak boyunca titreşerek yankılandı. Tanrı'nın laneti üzerinde olsun. Kızım üst katta yatağının içinde yatıyor. Gözlüklerin arkasındaki parlak kuş gibi gözler kırpıştı ve pırıldadı. Kaybınız için çok üzgünüm hanımefendi. Saçlarına ak düşmüş başını salladı. Ve sessizlik içinde elini ileri doğru uzattı. Ama kendi evimde istediğim zaman kendi alemi, Tanrı'nın verdiği cezalandırma hakkına sahibim. Çaydanlıkları, tavaları ve resim çerçevelerini kafalarında kırarak mı seni yaşlı inek? Kanun benden yana ve hepinizi uyarıyorum. Daha çok pencere ve kapı açılırken insanların sesleri de giderek yükseliyordu. Hiçbir şeye duymasanız da bari, ölüye saygı duyun Bayan Somerville. Bir gün hepimizin başına gelecek. Bu şehrin bir vergi mükellefi olarak itiraz ediyorum. Siyah cübbesini esrarengiz bir şekilde hışırdatarak, ayağındaki sandaletleri şıpırdatan, elindeki açık kutsal kitapla ilahi bir kaybolmuşluk içindeki rahip, doğru evi bulana kadar ne sağına soluna, ne aşağı yukarı bakarak yürüdü. Ani bir hareketle kitabı kapattı Yabancı kelimelerle dua ederken ölü odasına doğru basamakları tırmanmaya başladı. Sokaktaki evlerin pencereleri kapandı. Bir kapı çarpılarak kapatıldı. Ortalık öğle sonrası sessizliğine büründü. "O iyi bir kızdı rahip," dedi Kızıl Meksu. Peltek peltek. Dualar bittikten sonra mutfakta birkaç kadeh atmıştı. "Şu var ya, lanet olası bir şeytandı. Asla tatmin olmuyor. Evde elini hiçbir şey sürmüyordu. Ama Matt öldükten sonra bana bir tek o kaldı. Onunla kavga etmeyi bile özleyeceğim." "Başka kimseniz yok mu?" diye sordu rahip. İkram edilen çayı reddederken mendiliyle gözlüklerini temizliyordu. "Hepsi evli peder," diye iç geçirdi. Elini kocaman ağzının etrafında belli belirsiz dolaştırırken. Gözlerini kısarak rahibe baktı. "Bu acımasızlık peder," diye devam etti huysuzca. "Hiç anlamıyorum. Onun benden bu şekilde alınmasını anlamıyorum." Parmaklarıyla ağzını kapattı. "Altı çocuk yetiştirdim peder. Büyük sıkıntılar çektim. Ama asla onları aç ya da soğukta bırakmadım. Onlarsa bunun karşılığında beni terk ettiler. Ve kendi yollarına gittiler. Yatağında yatan bu zavallı kız hariç. O asla beni terk etmedi peder," diye devam etti dul kadın. Coşkulu bir şekilde başını sallarken. "Bana yapıştı kaldı. Midemi ağzına kadar viskiyle doldurup etrafımdakilere boş yere saldırırken bile. Bana bir süvari yedi gibi bağlı kaldı. Evet, bağlı kaldı. Zavallı narin melek. Her geçen gün hayatının elinden kayıp gidişini izledim. Bu beni çıldırtıyordu. Bu nedenle bir şeylere vurmak zorunda kalıyordum. Peder, o şimdi daha iyi bir yerde, öyle değil mi?" Gözyaşları taştı. Süzülerek kırmızı yanaklarından aşağı, buruşmuş dudaklarının kenarlarına doğru aktı. Salyalarını kocaman elinin tersiyle sildi. "Ah, artık şu kahrolası kediden başka kimsem kalmadı." 17. ayrımın sonu. Sayfa 161.